Ayrım 21, sayfa 165. Peki, siz bu adamlarla görüşüp durumu anlatmayı gerekli görmediniz mi? Durum her açıdan tümüyle değişmişti. Ben artık MIT'te değil, emniyette görev yapıyordum. Neden ayrıldınız MIT'ten diye sordum. Hiç duraksamadan yanıtladı. Emniyette bana daha çok ihtiyaç duyulduğu için. Türkiye'nin güneydoğusunda düşük yoğunluklu bir savaş sürüyordu. Antiterör uzmanı olarak orada daha yararlı işler yapabilirdim. Böylece emniyet kadrosunda bölgeye gittim. Bölgede durum kritikti. Önceleri pek önemsenmeyen PKK önemli mevziler kazanmaya başlamıştı. İstanbul, Adana, İzmir gibi büyük şehirlerde de etkinliğini her geçen gün biraz daha artırıyordu. Kürt iş adamları, Güneydoğu uyuşturucu baronları PKK'yı açıkça desteklemekten çekinmiyorlardı. Ordu, PKK'ya karşı farklı savaş modelleri denemeye başlamış, polis içinde özel tim kurulmuş ama henüz sonuç alınamamıştı. Paniğe kapılan hükümet, tıpkı Asala'ya yapıldığı gibi PKK'ya karşı da göze göz, dişe diş bir mücadele yürütme kararı aldı. Örgütün öncelikle büyük kentlerdeki lojistik destekçilerinin önü kesilmeliydi. Yani PKK'yı destekleyen Kürt iş adamlarına, mafya babalarına gözdağı verilmeli, yasal örgütleri, gazete ve dergileri baskı altına alınmalıydı. Ama yasalar devletin elini kolunu bağladığında bu işi gayri resmi yoldan halletmek gerekiyordu. MİT son zamanlarda asker sivil çatışması nedeniyle yıpranmıştı. Orduda, emniyette kendi istihbarat teşkilatlarını oluşturmuşlardı. Ama bu üç örgütün arasında koordinasyon yerine anlamsız bir gerginlik yaşanıyordu. Üstelik hükümet bu üç örgütün istihbaratına da tam olarak güvenmiyordu. En doğru çözüm, İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak çalışacak, esnek, hızlı, her türlü operasyonel faaliyeti gerçekleştirebilecek, yarı legal yeni bir örgüt oluşturmaktı. Böylece bizim küskün Marsilya gazilerine yeniden işbaşı yapma fırsatı doğdu. İyi güzeldi dedim. Devletten iki defa kazık yedikten sonra üçüncü kez nasıl oldu da bu görevi kabul ettiler? Önce kabul etmemişler zaten. Ancak işin başında doğrudan İçişleri Bakanı olunca, üstelik artık sahte kimlikle de olsa ülke kapılarının kendilerine açık olduğunu duyunca yumuşamışlar. Ama bana kalırsa Doğan ve arkadaşları bu defa bize kazık atılmasına izin vermeyeceğiz diye karar aldılar. Nasıl olsa silah ellerindeydi. Bu defa kendileri için savaşacaklardı. Bu kararların alındığı bir toplantı mı yapılmış diye sordu Arif. Belki böyle bir toplantı, böyle bir konuşma olmadı ama eminim hepsinin kafasında bu vardı. Türkiye'ye döndükten sonra yaptıklarına bakarsanız bunun böyle olduğunu anlarsınız zaten. Ekip Kürt iş adamlarını öldürerek işe başladı. Yüzlerce kişilik listeler çıkarıldı. Öncelikle göze batanlar, en çok tanınanlar, ölümleri sansasyon yaratacak kişiler kaçırılıp son derece profesyonel bir yöntemle başlarının arkalarına sıkılan tek kurşunla ortadan kaldırıldı. Kürt iş adamlarının ölümü büyük yankı yarattı. PKK destekçileri arasında korku saldı. Hükümet memnundu. İstihbarat örgütleri memnundu. Ben de memnundum. Ancak gelişmeler bizi büyük bir düş kırıklığına uğratacaktı. Estirilen karşı terör PKK yandaşlarının örgüte sempati duyanlarının paniğe kapılmasına neden olmuş. Hepsi örgütle bağlarını inkar etmeye başlamışlardı. Türkücülerden mafya babalarına, iş adamlarından aşiret reislerine kadar pek çok Kürt kökenli vatandaş kendi adının listede olup olmadığını öğrenmeye çabalıyor. Adının listede olduğunu öğrenenler araya ricacılar koyarak büyük miktarlarda paralar verip adını sildirmeye çalışıyordu. Çete bu işten büyük paralar kazandı. Olanları öğrenince duruma müdahale etme gereği duyduk ancak güçlü olduklarının farkına varan eski ülkücüler bizi dinlemek istemediler. Yani açıkça bize karışamazsınız mı dediler diye sordum. Hayır, açıkça söylemediler ama para filan almadıklarını iddia ettiler. Ama aldıklarını biliyorduk. Onlara engel olmaya kalkışmadınız mı diye atıldı Arif. O sırada bir savaş sürüyordu. Eğer kendi elemanlarımızla çatışmaya girseydik bu PKK'nın işine yarardı. Haraç işini abartmamalarını umarak yaptıklarına göz yummak zorunda kaldık. Ama yıllarca devlet tarafından üvey evlat muamelesi gören eski bozkurtlar bununla yetinmediler. Boru hattından kaçak petrol çalmaktan tutun da ihalelere fesat karıştırmaya, bankaları dolandıranlardan haraç almaya, adam kaçırmaya kadar her türlü pis işe karıştılar. Hatta bir ara o kadar azıttılar ki işi Azerbaycan'da darbe yapmaya kadar götürdüler. Ama başaramadılar. O kadar cinayet, adam kaçırma, uyuşturucu kaçakçılığı. Bütün bunlar olurken kazara olsun yakalananlar, kimliği açığa çıkanlar olmuyor muydu diye sordum. Olmaz mı? Tabii oluyordu. Ama hemen Emniyet Genel Müdürlüğü uzmanı olarak düzenlenmiş kimliklerini gösterip kolayca sıyırıyorlardı yakayı. Eğer bu da yetmezse çetenin emniyetteki üst düzey bağlantıları hemen devreye giriyor, gerekli yerleri arayıp serbest bırakılmalarını sağlıyordu. Ne yazık ki çete büyümeye, emniyetteki yöneticilerden yandaş bulmaya başlamıştı. Yani Doğan yakalandığı zaman hakkında bir kişinin öldürülmesinden dolayı verilen hüküm olduğu halde onu serbest mi bırakıyorlardı? Hayır, hepsinin üzerinde sahte kimlikler vardı. Kimse onun Doğan Sözmen olduğunu bilmiyordu ki. Sanırım Doğan bir ara şimdi ortağı PKK itirafçısı Rıza Aslan'ın kimliğini kullanmıştı. Bu yüzden kazara yakalandıklarında gerçek kimlikleri ortaya çıkmıyor, sicilleri temiz görünüyordu. Gerçi sabıkalı oldukları belirlense bile yine serbest kalırlardı. Çeteyi kuran yöneticiler onlardan desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Tek istedikleri biraz dikkatli olmalarıydı. Hükümet için işin kitabına uygun yürümesi çok önemliydi. Bu yüzden aileleriyle ya da arkadaşlarıyla görüşmek için gerçek kimliklerini açığa çıkaracak girişimlerden uzak durmalarını istiyorlardı. Temkinliliği elden bırakmamak gerekiyordu ama çetedekilerin kendilerine güveni o kadar artmıştı ki çoğu bu karara uymadılar. Basına yansıyan düğün resimlerini falan biliyorsunuz. Doğan uyumuştu, dedim. Annesinin cenazesine bile gelmemişti. Bu sözlerime hiç şaşırmadım Fit. Baştan da söylediğim gibi Doğan gerçekten de farklıydı. Onu yakından tanır gibisin. Evet, yakından tanıyorum. Bir dönem ben eğitmiştim onu. Onun çalışmalarda bedensel dayanıklılığını ve zeka üstünlüğünü görünce şaşkınlığa kapılmıştım. Bu kadar hırslı, bu kadar sakin, bu kadar cesur ve bu kadar zeki biriyle ilk kez karşılaşıyordum. Müthiş bir yetenekti. Arif bu sözleri abartılı bulmuştu. Ne adammış Hüseyin üvey kardeşim be diye söylenmekten kendini alamadı. Bu işler içinde olmadığın nasıl da belli, dedim İfit, Arif'e dönerek. Küçümseme yoktu sözlerinde. Sadece bilmediğin konularda yorum yapma der gibiydi. Cesaretin en büyük düşmanı zekadır. Soğukkanlılığınki ise hırs. Bunlar ateş ve buz gibidirler. Birbirlerini yok ederler. Çok cesur adam gördüm. Ama inan bana hiçbiri yeterince akıllı değildi. Akıllıların çoğu ise cesaretin aptallık olduğunu düşünüyordu. Çevremde pek çok hırslı insan vardı. Ama hemen hepsi onların isteklerine ulaştıracak olan asıl özellikten, sabırdan, serin kanlılıktan yoksundular. Serin kanlı olanlar ise hırslı olamayacak kadar uyuşuk ve tembeldiler. Eğer bu dört özellik aynı kişide buluşmuşsa ben o adama dikkat etmek gerekir derim. Doğan işte öyle biriydi. Arif altta kalmayı kendine yedirememiş olacak ki. Ama sonunda o da postu deldirdi, dedi. Müfit'in bir kaşı havaya kalktı. Bundan o kadar emin olma, diye mırıldandı. Durum henüz belli değil, kesin konuşmak için erken anlamına gelen sözler değildi bunlar. Müfit'in yüzündeki ifade son derece açıktı. Doğan'ın öldüğüne inanmıyordu. Emin olmak için sordum. Yani sence üvey kardeşim sağ mı? Bak Adnan, dedi. Konuşurken bana doğru eğilmişti. Biz faili meçhul cinayetleri soruştururken iki sorunun yanıtını araştırırız. İlki cinayetin nasıl işlendiği sorusunun yanıtını bulmaktır. Yani maktul hangi silahla, nerede, ne biçimde öldürülmüş, bunu araştırırız. İkincisi ise cinayetin kime yaradığı sorusunun yanıtını aramaktır. Maktulün varsa düşmanlarını, ölümünden çıkar sağlayacak kimseleri ortaya çıkartırız. Doğan olayında ilk soruyu yanıtlamaya çalışırken ilginç bir durum ortaya çıkıyor. Çetenin pek kullanmadığı bir yöntemle Doğan varsayılan kişi önce öldürülüyor, sonra yakılıyor. Ceset yakılmasının kriminolojideki anlamı şudur: maktulün kimliğini gizlemeye çalışmak. Ölmemiş birini ölmüş gibi göstermek. Vay anasını be, dedi Arif şaşkınlıktan iri iri açılmış gözlerini kırparak. Sen şimdi Doğan'ın kendini ölmüş göstermek için başka birini yaktığını mı söylüyorsun? Müfit ima ettiği varsayımın açıklanmasından rahatsız olmuş gibiydi. Kesin böyle olmuştur demiyorum, dedi. DNA testi bize gerçeği söyleyecek ama bence bu da göz ardı edilmemesi gereken bir varsayım. Doğan'ın becerilerini de göz önüne alacak olursak bu işi yapabilecek biri olduğunu görürüz. Daha önce bunu düşünmüş olmama rağmen yine de karşı çıkma gereği duydum. Başka bir olasılık daha var, dedim. Katiller bizim böyle düşüneceğimizi bildiklerinden Doğan'ın yaşadığı düşüncesini yaymak için cesedi yakmış olamazlar mı? Senin de söylediğin gibi Doğan'ın çetesindekilerin hemen hepsi profesyonel. Bir dakika, bir dakika, diyerek Arif girdi araya. Kafam çıfıt çarşısına döndü be. Şimdi sen katillerin kafa karıştırmak için mi Doğan'ı yaktıklarını söylüyorsun? Evet. Tamam da bunun katillere yararı ne? Soruşturmayı yanlış yöne çekerek vakit kazanmak, diye benden önce açıkladı müfit. DNA testinin sonuçlanması en az bir ay sürer. İzleri silmek ya da kapağı yurt dışına atmak için iyi bir süre. Sigarasından bir nefes daha çektikten sonra bana döndü. Tabii bu da mümkün. Ancak çetedekiler bugüne kadar bu infaz yöntemini pek kullanmadılar. Belki ihtiyaç duymadıkları için kullanmamışlardır. Ama Doğan meselesinde işte bu noktada çetedekilerin Doğan'ı neden öldürmek istedikleri önem kazanıyor diyerek sözümü kesti. Bunu öğrenebilirsek düğümü de çözeriz. Bunun yanıtını Doğan anlatmıştı bana. Ama ben onlara söylemeli miydim? Bundan emin değildim. Geriye yaslanarak denize baktım. Denizin rengi iyice koyulaşmıştı. Birden pencereye düşen damlaları fark ettim. Yağmur yağarken denizi izlemeyi her zaman sevmişimdir. Yağmur başlamış dedim. Sesim sanki bir müjde verir gibi sevinçli çıkmıştı. Müfit tuhaf tuhaf yüzüme baktı. Arif sözlerimi aldırmadan kadehine uzandı. Anlaşılan benden başka kimseyi ilgilendirmiyordu Yağmur. Rakısından bir yudum aldıktan sonra "Sahi son karşılaşmanızda ne konuştunuz Doğan'la?" diye sordu Arif. "Hiç" dedim. Hazırlıksız yakalandığım için bir an ne yanıt vereceğimi bilememiştim. Başımı çevirince Müfit'in "sana inanmıyorum" diyen bakışlarıyla karşılaştım. "Akıl vermek gibi olmasın ama bence yanlış yapıyorsun Adnan" dedi. "Bilgileri saklayarak bu işten uzak duramazsın. Ancak bize yardım edersen bu işten zararsız, hatta kariyerine başarılı bir sayfa ekleyerek çıkabilirsin." Müfit konuşmasını sürdürürken Doğan hakkında bir şeyler bildiğimden nasıl bu kadar emin olabiliyor diye düşündüm. Belki de sadece beni izlemekle yetinmemişler, telefonlarımı da dinlemişlerdi. Öyleyse Doğan'ın beni defalarca aradığını, telesekreterime mesajlar bıraktığını da biliyorlardı. Neden olmasın? Onlar için telefon dinlemek çocuk oyuncağıydı. Çoğu zaman savcıdan izin almaya bile gerek görmüyorlardı. Öyleyse Müfit bunu neden söylemiyordu? Beni izlediklerini anlatmıştı. Telefonu dinlediklerini de pekala açıklayabilir. Doğan sana böyle mesajlar bıraktı. Senden ne tür bir yardım istiyor diye sorabilirdi. Belki de bu bilgisini benim doğruyu söyleyip söylemediğimi anlamak için kullanmak istiyordu. Anlatacaklarımla Doğan'ın bıraktığı mesajdaki sözcükler birbirini tutuyor mu, tutmuyor mu? Bakacak, ona göre hakkımda karar verecekti. Zaten izlediklerini de kendiliğinden söylememiş, ben sorunca itiraf etmek zorunda kalmamış mıydı? Hem Doğan'ın bana söylediklerini anlatsam ne kaybederdim ki? Üstelik Doğan öyle önemli bir şey de söylememişti. Evet, anlatırsam belki de bu işten tümüyle kurtulur, eski sakin yaşamıma dönebilirdim. Yine de küçük itirafıma başlamadan önce rakımdan bir yudum daha almadan edemedim. "Peki" dedim Müfit'e dönerek. "Size Doğan'la neler konuştuğumuzu anlatacağım. Ama sizden bir ricam var. Artık beni rahat bırakacaksınız. Çünkü benim bu işlerle hiçbir ilgim yok. Bu tür olayların kariyerime katacağı başarıları da istemiyorum. Doğan'ın bana söylediklerini şu ana kadar anlatmayışım da bu yüzdendi zaten." "Anlaştık" dedi Müfit. "Bu olaylarla ilgin yoksa emin ol biz de seni rahatsız etmeyeceğiz." Bunun üzerine olanları harfi harfine anlattım. Doğan'la görüşmemizin bir rastlantı olmadığını, üvey kardeşimin benden yardım istediğini, elinde çok önemli belge ve bilgilerin olduğunu, bunları haber yapmam koşuluyla bana vermek istediğini ama benim bu talebi reddettiğimi söyledi. "Elindeki bilgi ve belgelerin ne olduğu, nerede bulunduğu konusunda bir şey söylemedi mi?" diye sordu Müfit. "Söylemedi. Haber yapmayı kabul etseydim hepsini verecek, her şeyi anlatacaktı." "Yüzbaşı Rıfat'ın ölümü hakkında da bir şey söylemedi mi?" Doğan'ın arkadaşlarının ölümleri hakkındaki yorumunu olduğu gibi aktardım. "İlginç" dedi Müfit. "Onları öldürenlerin kimler olduğu konusunda hiç mi ipucu vermedi?" "Hiç" dedim. Sanırım gereksiz yere başımın belaya girmesini istemiyordu. Eğer önerisini kabul etseydim, biri dışında bütün isimleri açıklayacaktı. "Biri dışında mı?" "Adam işin başındaki kişiymiş. Sadece ona binbaşı diye hitap edildiğini biliyor." "Binbaşı mı?" diye tekrarladı Müfit. Gözlerini iri iri açarak. "Evet, binbaşı diyorlarmış. Belki silahlı kuvvetlerden biridir" diye tahmin yürüttüm. Ne onayladı ne karşı çıktı Müfit. Sadece kaşlarını çatarak bir süre düşündü. Bir sonuca ulaşamamış olacak ki yeniden bana döndü. "Bu binbaşı hakkında hiç mi bilgi vermedi? Ne bileyim boyu, posu nasıldır, yaşı kaçtır, saçı ne renktir, bıyığı sakalı var mıdır, memleketi nerededir? Hayır, hiç karşılaşmamışlar." "Desene sarı çizmeli Mehmet Ağa." Bir süre daha düşündü ve "Neyse, bu binbaşı işini daha detaylı etüt edeceğiz. O görüşmeden sonra Doğan bir daha aramadı mı?" "Aradı. Daha doğrusu aramış. Ben evde yoktum. Telesekreterime başının belada olduğunu, acilen görüşmemiz gerektiğini bildiren mesajlar bırakmış." "Bunun üzerine sen onu aramadın mı?" "Aramadım. Belki 3 yıl önce olsa arardım. Ama artık bu tür olaylar beni heyecanlandırmıyor. Yaşamımdan memnundum. Bunu bozmak istemiyordum." "Anlıyorum" dedi Müfit. "Yardım ettiğin için çok teşekkür ederim. Eğer yeni bir haber çıkarsa mutlaka bana bildir. Söz seni bu işin dışında tutacağım." Sağ ol dedim. Deminden beri konuşmaya katılmayan arkadaşıma döndüm. Tamam mı Arifçim? İşte benim bütün bildiğim bunlar. Artık sen de beni rahat bırakırsın, değil mi? Arif pişkin pişkin sırıttı. Bırakmasına bırakırım da ben bu anlattıklarını yazarım abi. Kan beynime sıçramıştı. Ne diyordu bu herif ya? Hani beni bu işe bulaştırmayacaktın diye gürledim. Dur lan sinirlenme hemen. Senden duyduğumu belirtmeyeceğim. Gazeteci haber kaynağını açıklamak zorunda değildir. Biri çıkıp da bunları kanıtla derse ne halt yiyeceksin? Gözlerine hınzır bir ifade belirdi. Katillerden başka kim bu soruyu sorabilir? Herhangi bir kişi ya da başka birilerini suçlamayacağım ki. Sadece işlenen dört cinayetin arkasında bir çetenin olduğunu yazacağım. Hatta ima edeceğim. Ne olacak yazınca? Bunu yılın gazetecilik olayı diye yutturacak mısın millete? Ne kadar safsın dercesinden başını salladı. Haber yaşıyor oğlum. Öyle ya da böyle bu olay bir yerlerden patlak verecektir. Hem Müfit de işin içinde. Bir gelişme olursa bizi unutmaz herhalde. Bir an susup manidar bir ifadeyle Müfit'e bakmıştı. Deneyimli istihbaratçı her anlama gelebilecek bir tavırla başını sallamakla yetindi. Biz tohumları ekelim de diye sürdürdü Arif. Başak ne zaman fışkırırsa fışkırsın. Mahsulün bol olsun dedim. Ama bunları benden söylediğini yazmaya kalkışırsan yalanlarım. Zor duruma düşersin. Sırnaşık bir hareketle elini omzuma attı. Ayıp ettin be Adnan. Ben seni satar mıyım hiç dedi. Omzumu elinden kurtarırken orasını bilmem dedim. Ben söylemiş olayım da.